Gülün Adı, Umberto Eco, 60. Ayrım. Niçin? Kendi zekamı başkalarının zekasıyla çarpıştırırdım. Bernardo Cui'nin ateşinin ve akkor halindeki demirinin, Dolcino'nun ateşini ve akkor halindeki demirini aşağıladığı şu dünyadan daha iyi bir dünya olurdu. O zamana kadar sen kendin de şeytanın tuzağına düşmüş olurdun. Armageddon alanındaki ölüm kalım savaşında karşı yanda savaşırdın. Ama o güne değin, kilise çatışmaya kendi kuralını bir kez daha koyabilmelidir. Sövgü bizi korkutmaz. Çünkü Tanrı'nın lanetlenişinde bile baş kaldıran melekleri lanetleyen Yehova'nın öfkesinin çarpıtılmış bir imgesini görürüz. Bir yenilik düşü adına çobanları öldüren birinin şiddeti korkutmaz bizi. Çünkü İsrail halkını yok etmeye çalışan prenslerin şiddetidir bu. Donatistlerin sertliği, Sirson Sellione'lerin canlarına kıymaları, Bogomillerin kösnüsü, Albigenslerin kendini beğenmiş arılığı, Flagellantların kana susamışlığı, özgür ruh rahiplerinin baş döndürücü kötülüğü korkutmaz bizi. Onların hepsini tanıyoruz. Günahlarının kökünü biliriz. Bizim kutsallığımız da aynı kökten kaynaklanır. Bunlar bizi korkutmaz. Her şeyden önce onları nasıl yok edeceğimizi, daha doğrusu onların kendi aşağılıklarının çukurlarından doğan ölme isteğini pervasızca doruk noktasına yükselterek kendi kendilerini yıkmalarına nasıl izin vereceğimizi biliyoruz. Gerçekten de onların varlığının bizim için değerli olduğunu söylemek istiyorum. Tanrı'nın taslağında yazılıdır bu. Çünkü onların günahı bizim erdemimizi kışkırtır. Onların laneti bizim övgü ilahimizi yüreklendirir. Onların sıkı düzenden yoksun tövbesi bizim özveriden duyduğumuz tadı düzenler. Onların dinsizliği bizim dindarlığımızın parlamasına yol açar. Tıpkı tüm umutların başlangıç ve bitimi olan Tanrı'nın yüceliğinin daha iyi parlamasını sağlamak için karanlıklar prensinin başkaldırısı ve umutsuzluğuyla gerekli olması gibi. Ama eğer bir gün alay sanatı artık kural dışı bir halk eğlencesi olarak değil, kutsal yazıların yok edilmez tanıklığına bağlı okumuşların gizemsel kendinden geçişi olarak kabul edilebilir kılınacak olursa, bir soylu, özgür ve artık mekanik olmayan bir şey gibi görünecek olursa, bir gün biri Tanrı'nın insan olarak ortaya çıkmasına gülerim diyebilirse ve böyle dediği işitilirse, o zaman bu küfrü durdurmak için hiç silahımız olmayacak. Çünkü küfür, bedensel maddenin kendilerini yellenmede ve geğirmede ortaya koyan karanlık güçlerini çevresine toplar. Böylece yellenme ve geğirme, yalnız ruhun hakkı olan şeyi, diledikleri yerde esme hakkını iddia ederler. Lycurgus gülme için bir heykel diktirmişti. Bunu Clorotianus'un dinsizlikle suçlananların mimiklerini çözümlemeye çalışan kitabında okumuş olmalısın. Kitap bir hastanın onun gülmesine yardımcı olan bir hekim tarafından iyileştirildiğini söyler. Eğer Tanrı onun yeryüzündeki günlerinin sona ermesini istemişse onu iyileştirmeye ne gerek vardı? Hastalığını iyileştirdiğini sanmıyorum. Hastalığa gülmeyi öğretmiştir ona. Hastalık kovulmaz, yok edilir. Hastanın bedeniyle birlikte mi? Gerekirse. Sen şeytansın dedi o zaman William. Jorge anlamazlıktan geldi. Gözleri görseydi kendisiyle konuşan adama gözlerini dikip şaşkın şaşkın baktığını söylerdim. Ben mi? Evet, sana yalan söylemişler. Şeytan maddenin prensi değildir. Şeytan ruhun küstahlığıdır. Gülümseyişten yoksun inanç, hiçbir zaman kuşkuya kapılmayan gerçektir o. Şeytan karanlıktır. Çünkü nereye gittiğini bilir ve gide gide hep geldiği yere döner. Sen şeytansın. Tıpkı şeytan gibi karanlıkta yaşıyorsun. Beni ikna etmek istiyorsan bunu başaramadın. Senden tiksiniyorum Jorge. Elimden gelseydi seni sırılçıplak, kıçının deliğine kuş tüyleri sokulmuş, yüzün tıpkı bir oyuncunun ve bir soytarının yüzü gibi boyanmış aşağıya vadiye götürürdüm. Tüm manastır bakıp gülsün ve artık korkmasın diye. Seni bala bulayıp tüylerin içinde yuvarlamak, boynuna yular takıp panayıra götürmek isterdim. Sonra da herkese derdim ki, bu adam size gerçeği açıklıyordu ve size gerçeğin ölüm tadında olduğunu söylüyordu. Onun sözlerine değil acımasızlığına inanıyordunuz. Şimdi size diyorum ki, olanakların sonsuz döngüsünde Tanrı gerçeğin yorumcusu olduğuna inanılan kişinin yıllar önce öğrendiği sözcükleri yineleyen sarsak bir kara tavuktan başka bir şey olmadığı bir dünya tasarlamanıza da izin verir. Sen şeytandan da kötüsün Minorit, dedi o zaman Jorge. Sen bir soytarısın. Tıpkı hepinize can veren ermiş gibi. Sen tıpkı Francesco gibisin. O Francesco ki tüm bedenini bir dil gibi kullanıyordu. Tıpkı hokkabazlar gibi gösteriler yaparak vaazlar veriyor, cimrileri avuçlarına altın paralar koyarak şaşırtıyor, rahibelerin dine bağlılıklarını vaaz yerine miserereyi söyleyerek aşağılıyor, Fransızca dileniyor, açgözlü rahipleri şaşırtmak için serseri kılığına giriyor, kendini çırılçıplak karlara atıyor, hayvanlar ve bitkilerle konuşuyor, İsa'nın doğuşunun gizemini bir köy gösterisine dönüştürüyor, Betlehem kuzusunu koyunların melemesine yansılayarak çağırıyordu. İyi bir okuldu. Şu Floransalı rahip Diotisalvi Minorit değil miydi? Evet, diye gülümsedi William. Şu vaizler manastırına gidip kendisine önce kutsal bir andaç olarak saklamak için Giovanni biraderin cübbesinden bir parça vermezlerse yiyecek kabul etmeyeceğini söyleyen, sonra kumaş parçasını alınca onunla arkasını silip bir gübreliğe atan, bir sopanın ucuyla gübrenin içinde döndüren, bir yandan da ''Ah ne yazık, yardım edin kardeşler, çünkü Aziz'in andacını ayak yolunda kaybettim.'' diye bağıran. Bu öykü seni eğlendirmişe benziyor. Belki öteki minoritlerin, Rahip Paola Milomeşe'nin de öyküsünü anlatmak istersin bana. Hani şu bir gün boylu boyunca buzun üstüne uzanmış da yurttaşları takılmışlar ona. İşlerinden biri üstüne uzanmak için daha iyi bir şey ister misin diye sormuş. O da adama evet demiş, karını. İşte siz gerçeği böyle arıyordunuz. Böylece Francesco nesnelere başka bir açıdan bakmayı öğretiyordu insanlara. Ama biz onları sıkı düzene soktuk. Dün rahip kardeşlerini gördün. Onlar da yeniden bizim sıramıza girdiler. Artık basit insanlar gibi konuşmuyorlar. Basit insanlar konuşmamalıdırlar. Bu kitap basit insanların dilinin bir bilgelik taşıyıcısı olduğu düşüncesini haklı çıkarabilir. Bu önlenmelidir. Bunu ben yaptım. Benim şeytan olduğumu söylüyorsun, doğru değil. Ben Tanrı'nın eli oldum. Tanrı'nın eli yaratır, gizlemez. Ötesine geçilmesine izin verilmeyen sınırlar vardır. Tanrı bazı kağıtların üstüne "Hic sunt leones" diye yazılmasını istemiştir. Tanrı canavarları da yarattı. Seni de o yarattı. Her şeyden söz edilmesini ister o. Jorge titreyen ellerini uzattı, kitabı kendine çekti. Onu açık ama baş aşağı tutuyordu. Öyle ki William onu hala doğru yönde görüyordu. Öyleyse Tanrı niçin bu kitabın yüzyıllar boyu yitip gitmesine, yalnızca bir nüshasının kalmasına, Tanrı bilir nerede yitip gitmiş olan o nüshanın, o kopyasının, yıllarca Yunanca bilmeyen bir imansızın ellerinde gömülü kalmasına, sonra eski bir kitaplığın gizliliği içinde bırakılmasına izin verdi ve onu orada bulmak, alıp götürmek ve daha uzun yıllar saklamak için yazgı tarafından neden sen değil ben çağrıldım? Onun elmas gibi pırıl pırıl harflerle yazıldığını, senin görmediklerini gören gözlerimle görmüş gibi biliyorum. Bunun Tanrı'nın isteği olduğunu biliyorum. Onun isteğini yorumlayarak davrandım ben. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. 7. gün gece. Yangın çıkıyor ve aşırı erdem yüzünden cehennem güçleri egemen oluyor. Yaşlı adam sustu. Sanki daha iyi okuyabilmek için yapraklarını düzeltiyormuş ya da birisi kapıp götürmesin diye korumak istiyormuş gibi ellerini sayfalarını okşarcasına kitabın üstünde açık tutuyordu. Bütün bunlar hiçbir şeye yaramadı, dedi William. Artık bitti. Kitabı buldum. Ötekiler de boşuna öldüler. Boşuna değil, dedi Jorge. Belki gereğinden çok insan öldü. Bu kitabın lanetlenmiş olduğunun bir kanıtına gereksinim duydunsa onu elde ettin şimdi. Ama onların boşuna ölmemiş olmaları gerekir. Boşuna ölmediklerine göre de bir ölüm daha çok sayılmaz. Böyle dedikten sonra kemikli saydam elleriyle el yazmasının nemli sayfalarını yol yol yırtıp ağzına atarak sanki kutsal ekmek yiyormuş da onu kendi etine dönüştürmek istiyormuş gibi ağır ağır çiğnemeye başladı. William büyülenmiş gibi ona bakıyor, ne olduğunu kavramamış gibi görünüyordu. Sonra toparlandı ve öne doğru uzanarak ''Ne yapıyorsun?'' diye bağırdı. Jorge kanı çekilmiş damaklarını göstererek gülümsedi. Solgun dudakların arasından sarımsı bir salya, çenesindeki seyrek ağarmış kılların üstüne sızıyordu. Yedinci borazanın çalmasını bekleyen sendin değil mi? Öyleyse dinle bak ses ne diyor. Yedi gök gürültüsünün söylediğini mühürle, onu yazma, onu al ve yut. Mideni acılaştıracak ama ağzın bal gibi tatlanacak. Görüyor musun? Söylenmemesi gereken şehir mühürlüyorum şimdi. Dönüşmekte olduğum mezarda. Güldü. Evet, Jorge güldü. İlk kez güldüğünü gördüm onun. Dudakları neşeyle kıvrılmaksızın gırtlağıyla gülüyordu. Sanki ağlıyormuş gibiydi. Bunu beklemiyordun değil mi William? Bu yaşlı adam Tanrı'nın lütfuyla bir kez daha kazandı değil mi? William kitabı elinden çekip almaya çalışırken havanın dalgalanışından bunu anlayan Jorge sağ eliyle sayfalarını koparıp ağzına atmayı sürdürürken sol eliyle kitabı karnına bastırarak geri çekildi. Masanın öteki ucundaydı. William ona erişemediği için birden masanın çevresinden dolaşmaya kalkıştı. Ama binişi taburesine takıldı, tabureyi devirdi. Jorge karışıklığı sezinledi. Yaşlı adam yeniden bu kez daha yüksek sesle güldü ve beklenmedik bir çabuklukla sağ elini uzatıp el yordamıyla lambayı aradı. Isının yardımıyla aleve ulaştı ve acıyı aldırmaksızın elini üstüne bastırdı. Işık söndü. O da karanlığa gömüldü. Son kez Jorge'nin gülüşünü işittik. Şimdi bulun beni bakalım. İçinizde en iyi gören şimdi benim. Sonra sustu. Artık hiç ses çıkarmadı. Ortaya çıkışlarını her zaman öylesine beklenmedik kılan o sessiz adımlarıyla yürüyordu. Yalnızca salonun değişik yerlerinde yırtılan kağıtların sesini işitiyorduk ara sıra. At su diye bağırdı William. Kapıda dur, dışarı çıkmasın. Ama çok geç kalmıştı. Çünkü birkaç saniyeden beri yaşlı adamın üstüne atılmak için büyük bir istek duymakta olan ben, ortalık kararır kararmaz öne doğru atılarak üstadımın bulunduğu tarafın karşısındaki taraftan masanın çevresine dolaşmaya çalışmıştım. Jorge'nin kapıya ulaşmasına olanak verdiğimi çok geç anladım. Çünkü yaşlı adam karanlıkta olağanüstü bir güvenle devinmeyi biliyordu. Gerçekten de arkamızda yırtılan kağıtların sesini duyduk. Bitişik odadan geldiği için biraz boğuk bir ses. Aynı zamanda başka bir ses işittik. Sürekli bir gıcırtı. Menteşelerin iniltisi. Ayna diye bağırdı William. Bizi içeri kapatıyor. Sesi izleyerek ikimiz de kapıya doğru atıldık. Bir iskemleye takılıp düştüm. Bacağımı incittim ama aldırmadım. Çünkü Jorge bizi kilitlerse artık hiç dışarı çıkamayacağımız şimşek gibi çaktı kafamda. Karanlıkta kapının nasıl açılacağını anlayamayacaktık. Düzeneğin bu tarafından neyi nasıl hareket ettirmek gerektiğini bilmiyorduk çünkü. William'ın da benim gibi umutsuzluk içinde dolaştığını sanıyorum. Çünkü ikimiz de eşiğe ulaşıp bize doğru kapanmakta olan aynanın arkasına dayanırken onu yanımda hissettim. Tam zamanında vardık oraya. Çünkü kapı durdu. Sonra direnemeyip açıldı. Jorge'nin oyununun eşit koşullarla oynanmadığını sezerek bırakıp gittiği açıktı. Lanetlenmiş odadan dışarı çıktık. Ama yaşlı adamın nereye doğru gittiği konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Odada hala kapkaranlıktı. Bir dem anımsadım. Üstadım, yanımda çakmak taşı var. Ne bekliyorsun öyleyse diye bağırdı William. Lambayı bulup yaksana. Finis Afrika'nın arkasından karanlığa daldım. El yordamıyla lambayı aradım. Tanrısal bir mucizeyle hemen buldum. Sonra elimi tuniğimin içine daldırıp çakmak taşını çıkardım. Ellerim titriyordu. 2-3 kez denedikten sonra lambayı yakabildim. O sırada William soluk soluğa kapıda duruyordu. Çabuk çabuk! Sonunda lambayı yakabildim. Çabuk diye bir kez bağırdı William. Yoksa yaşlı adam Aristoteles'in tümünü yiyecek. Ve ölecek diye bağırdım üzüntüyle. Ona yetişip aramaya koyularak. Ölürse ölsün vız gelir bana kahrolasıca diye bağırıyordu William. Çevreye göz gezdirerek odanın içinde rastgele dolaşıyordu. Yediği kadarıyla yazgısı çoktan belli oldu onun. Benim istediğim kitap. Sonra durdu ve daha büyük bir dinginlikle ekledi. Dur. Böyle yaparsak onu hiç bulamayız. Bir dakika sus ve dur. Sessizlik içinde kas katı durduk. Oldukça yakınımızda bir dolaba toslayan bir gövdenin sesini ve yere düşen birkaç kitabın gürültüsünü işittik. O taraftan diye bağırdık ikimiz birden. Seslerin geldiği yöne doğru koştuk ama birden adımlarımızı yavaşlatmamız gerektiğinin bilincine vardık. Gerçekten de Finis Afrika'nın dışında Kitaplık o gece dışarıda esen rüzgarın gücüyle orantılı olarak ıslık çalan ve uğuldayan hava akımlarıyla doluydu. Bizim hızımızla çoğalan bu hava akımları öylesine çabayla elde ettiğimiz ışığı söndürme tehlikesi yaratıyordu. Kendimiz daha hızlı devinemediğimiz için Jorge'yi yavaşlatmak gerekiyordu. Ama William tam tersi bir sezgiye kapıldı. "Seni yakaladık ihtiyar, şimdi ışığımız var," diye bağırdı. Bu akıllıca bir karardı. Çünkü bu açıklama belki de Jorge'yi telaşlandırmıştı. Hızlanmak zorunda kaldı. O büyülü karanlıkta görme yetisinin dengesini bozdu. Gerçekten de az sonra bir ses işittik ve bu sesi izleyerek İspanya'nın Y salonuna girince onu yerde bulduk. Kitap hala ellerinin arasındaydı. Çarpıp devirdiği masadan düşmüş ciltlerin ortasında yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor, bir yandan da sanki avını olabildiğince çabuk yutmak istiyormuş gibi sayfalarını yırtmayı sürdürüyordu. Yanına vardığımızda ayağa kalkmıştı. Varlığımızı hissedince yüzünü bize döndürüp geri geri gitti. Lambanın kırmızı ışığında yüzü şimdi korkunç göründü bize. Çizgileri değişmiş, kaşlarından, yanaklarından yol yol pis bir ter akıyordu. Her zaman ölümcül bir aklıkta olan gözleri kan çanağına dönmüştü. Ağzından parşömen parçaları sarkıyordu. Tıka basa karnını doyurmuş, artık besinini yutamayacak duruma gelmiş, yabanıl bir hayvanı andırıyordu. Kaygıdan, daha şimdiden damarlarında hızla dolaşmaya başlamış olan bol zehrin ağırlığından, umutsuz ve iblisçe kararlılığından, biçimi değişmiş olan o saygıdeğer yaşlı adamın gövdesi iğrenç ve kaba bir görünüm almıştı. Başka zaman olsa bizi güldürebilirdi ama biz de hayvanlara dönmüştük. Avlarının ardına düşmüş köpekler gibiydik. Onu usulca yakalayabilirdik ama hızla üstüne atıldık, debelendi. Kitabı korumak için ellerini göğsünde kenetledi. Sol elimle onu tutar, sağ elimle de lambayı yüksekte tutmaya çalışırken alevle yüzünü daladım. Isıyı hissetti, boğuk bir çığlık koyverdi. Ağzından kağıt parçacıkları döküldü. Sağ eli kitabı bıraktı. Lambaya doğru uzanıp birden onu elimden çekip aldı, ileriye fırlattı. Lamba masadan yuvarlandı. Masadan düşüp birbirinin üstüne yığılmış sayfaları, açık duran kitap yığınının tam üstüne düştü. Yağ döküldü. Ateş hemen incecik bir parşömeni sardı. Bir deste kuru çalı gibi parladı parşömen. Her şey birkaç saniye içinde olup bitti. O binlerce yıllık sayfalar yüzyıllardır böyle bir kundaklanmayı bekliyormuş, çok eski bir yangının susuzluğunu ansızın gidermekten sevinç duyuyormuş gibi kitaplardan bir parıltı yükseldi. William ne olduğunu anladı. Yaşlı adamı bıraktı. Adam kendini özgür hissedince birkaç adım geri gitti. William bir an gereğinden uzun bir süre duraksadı. Jorge'yi yeniden yakalamakla küçük yığını söndürmek arasında kararsız kalarak duraksadı. Ötekilerden daha eski olan bir kitap yukarı doğru alevden bir dil uzatarak neredeyse birden yandı. Güçsüz bir alevi söndürebilecek olan ince rüzgar esintileri tersine güçlenen, canlanan alevleri yüreklendiriyor, hatta uçuşan kıvılcımları yayıyordu. "Söndür şu yangını çabuk," diye bağırdı William. "Her şey yanıyor." Yığına doğru atıldım. Sonra durdum. Çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. William bir kez daha bana doğru yönelip yardımıma koştu. Ellerimizi ateşe doğru uzattık. Gözlerimizle ateşi boğmak için bir şey aradık. Şimşek gibi bir şey esinledi beni. Tuniğimi başımdan sıyırıp çıkardım. Ateşin gözüne atmaya çalıştım. Ama alevler artık çok yükselmişti. Giysimi yuttular. Onunla beslendiler. Alazlanmış ellerimi geri çekerken William'a döndüm. Tam arkasında yeniden yanımıza yaklaşmış olan Jorge'yi gördüm. Isı şimdi öyle yüksekti ki yaşlı adam kolayca hissedebiliyordu onu. Böylece ateşin nerede olduğunu kesin olarak anladı ve Aristoteles'i içine attı. William bir öfke atılımıyla yaşlı adamı hızla itti. Jorge bir dolaba çarptı. Kafasını dolabın köşesine vurdu ve yere düştü. William ona hiç aldırmadı. Ağzından korkunç bir sövgü çıktı gibi geldi bana. Kitaplara doğru koştu. Ama artık çok geçti. Aristoteles ya da yaşlı adam yedikten sonra Aristoteles'ten geriye ne kalmışsa yanmaya başlamıştı. Bu arada bazı kıvılcımlar duvarlara doğru uçuşmuş, başka bir kitap dolabındaki ciltler ateşin şiddetinden kavrulmaya başlamıştı. Şimdi odada bir değil, iki ateş yanıyordu. William onları ellerimizle söndüremeyeceğimizi anlayınca kitapları kurtarmak için kitapları kullanmaya karar verdi. Ona ötekilerden daha sağlam görünen bir cildi kaptı, düşmanı boğmak için onu bir silah gibi kullanmaya çalıştı. Ama kabaralı cildi yanmakta olan kitap yığının üstüne atmakla daha çok kıvılcım çıkmasına yol açmaktan başka bir şey yapamadı. Kıvılcımları ayaklarıyla söndürmeye çalıştı ama sonuç tam tersine oldu. Neredeyse kül olmuş, uçuşan parşömen parçaları yarasalar gibi havada asılı kaldılar. Havada kendisi gibi havamsı maddeyle birleşip, başka sayfaların topraksı maddesini tutuşturmaya yolluyordu onları. 60. ayrımın sonu sayfa 673, devamı 61. ayrımda.